Beşinci ayrım. Biyolojik tedaviler. Depresyon ve mani için çeşitli biyolojik tedaviler vardır. En sık kullanılan ikisi elektrokonvulsif şok ve çeşitli ilaçlardır. Elektrokonvulsif tedavi. Depresyon için belki de en tartışmalı ve dramatik tedavi elektrokonvulsif tedavidir. EKT. EKT 20. yüzyılın başında Carletti ve Bini adında iki İtalyan doktor tarafından bulunmuştur. Carletti epilepsiyle ilgileniyordu ve nöbetleri deneysel olarak başlatma yolları arıyordu. Bir mezbaha yaptığı bir ziyaret sırasında çözüm açıklık kazandı. Burada kafaya verilen bir şokla hayvanlar bilinçlerini kaybediyorlardı. Bundan hemen sonra insanda kafanın her iki yanına elektrik şoku uygulayarak tam bir epilepsi nöbeti ortaya çıkartabileceğini buldu. Daha sonra 1938'de Roma'da bu tekniği şizofrenik bir hasta üzerinde uyguladı. Bundan sonraki yıllarda EKT genelde hastane ortamlarında hem şizofreniklerde hem de psikotik olan depresyon hastalarında kullanıldı. Günümüzde EKT'nin kullanımı ağır depresyon vakalarıyla sınırlıdır. EKT'de hastanın kafasından 70 ila 130 volt arasındaki bir akım geçirilerek bilerek bir nöbet başlatılır ve kısa süreli bir bilinçsizlik olur. Daha önceleri elektrotlar kafanın her iki yanına konarak akımın her iki yarı küreden geçmesi sağlanırdı. Bu yöntem iki yönlü EKT olarak bilinir. Bugün başat olmayan beyin yarı küresinden akım geçirilen tek yönlü EKT uygulaması, parantez içinde Abrams, Schwarz ve Vedak 1991 daha yaygındır. Geçmişte akım nöbet başlatana kadar hasta uyanık olurdu ve elektrik şoku bedende sıklıkla ürkütücü, hatta bazen kemik kırılmasıyla sonlanan kasılmalara neden olurdu. Şimdi akım verilmeden önce hastaya kısa etkili bir anestezi uygulanmakta ve sonra kuvvetli bir kas gevşeticisi verilmektedir. Bedendeki konvülsif kasılmalar belli belirsiz gözlenebilmekte ve hasta birkaç dakika sonra uyanmakta ve tedaviyle ilgili hiçbir şey hatırlamamaktadır. EKT'nin çalışmasını sağlayan mekanizma bilinmemektedir. Genel olarak metabolik hareketi ve beyine giden kan dolaşımını azaltmakta ve normal dışı beyin aktivizasyonunu engellemektedir. Ancak bir nöbet başlatma çok zorlayıcı bir işlemdir. Özgür ama depresif bir zihne sahip bir insan böylesine radikal bir tedaviyi nasıl kabul eder? Hastanın kendisi onay veremeyecek o durumdaysa ana baba ya da eş nasıl böyle bir tedaviye razı olur? Yanıt basittir. Nasıl etkili olduğunu bilmesek de EKT çok şiddetli depresyonlarda en iyi tedavi olabilir. Parantez içinde Klerman 1988. Meslekteki çoğu kişi kafa karışıklığı, konfüzyon ve bellek kaybının uzun sürmesi gibi risklerin farkındadırlar. Ancak başat olmayan yarı küreye uygulanan tek yönlü EKT, çift yönlü EKT'ye kıyasla daha az bellek kaybına yol açmakta ve beyin yapısında fark edilecek değişiklikler olmamaktadır. Parantez içinde Devanant ve arkadaşları 1994. Klinikçiler sadece diğer yöntemleri deneyip sonuç alamadıklarında ve depresyon hafiflemediğinde EKT'ye başvururlar. Olumsuz yan etkileri olan herhangi bir tedavi düşünüldüğünde klinikçilerin hiç tedavi uygulamamanın sonuçlarını da tartmaları gerekmektedir. Depresif kişiler arasında intiharın gerçek bir olasılık olduğu düşünülürse ve yaşamın sürdürülmesi üzerindeki ahlaksal değerler göz önünde bulundurulursa diğer tedaviler başarılı olmadığı zaman EKT'yi kullanma birçok kişi tarafından sorumlu ve savunulur olarak kabul edilmektedir. İlaç tedavisi. İlaçlar yaygın olarak biyolojik veya diğer duygu durum bozukluklarının tedavisi için kullanılır. Bununla birlikte herkes de aynı şekilde etkili olmazlar. Diğer taraftan yan etkileri bazen çok ciddidir. Parantez içinde bakınız tablo 10.3. Tablo 10.3. Duygu durum bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar. Sınıfı trisiklik antidepresanlar. Genel adı imipramin, amitriptilin. Ticari adı Tofranil, Elavil. Yan etkileri kalp krizi, hipotansiyon, bulanık görüş, kaygı, yorgunluk, ağız kuruluğu, peklik, mide bozulması, ereksiyon azlığı, kiloda artış. Sınıfı MAO engelleyiciler. Genel adı Tinalil Sipramin. Ticari adı Parnate. Yan etkileri ölümle sonuçlanabilecek olası hipertansiyon, ağızda kuruluk, baş dönmesi, bulantı, baş ağrıları. Sınıfı seçici serotonin geri alım engelleyicileri. Genel adı fluoksetin. Ticari adı Prozac. Yan etkileri sinirlilik, halsizlik, mide ve bağırsak şikayetleri, baş dönmesi, baş ağrıları, uykusuzluk. Sınıfı lityum. Genel adı lityum. Ticari adı lityum. Yan etkileri titreme, mide rahatsızlıkları, koordinasyonda bozulma, baş dönmesi, kalp aritmisi, bulanık görüş, halsizlik. Depresyon üzerine yapılmış biyolojik araştırmalar hakkında yaptığımız daha önceki tartışmamızda antidepresan ilaçların 3 ana sınıfa ayrıldığından bahsetmiştik. 1, imipramin, tofranil ve amitripti, elavil gibi trisiklikler, 2, floksetin, prozak gibi seçici serotonin geri alım engelleyicileri ve 3, parnete gibi monoamin oksidaz, MAO engelleyicileri, MAO engelleyicilerin oldukça ciddi yan etkileri olması nedeniyle diğer iki sınıf ilaç daha da yaygın kullanılmaktadır. Bu ilaçların etkinliği çift kör çalışmalarında tam bir tedavi uygulanmış hastalardaki %65 ile 70 arasında olan başarı oranı ile belirlenmiştir. Parantez içinde depresyon rehberi panel 1993. Üç grup ilacın da sinirsel yayılmayı kolaylaştırdığına inanılmaktadır. Çeşitli antidepresan ilaçlar hastanın depresyon döneminden çıkmasını çabuklaştırsa da yine de ilaçlar kesildikten sonra bozukluğun tekrarlamasına sıklıkla rastlanmaktadır. İyileşme, remisyon olduktan sonra imipramin devam etmek, tekrarlamayı önleyebilmektedir. Ancak idame dozlarının tedavi dozu kadar olması, parantez içinde çoğu kez olduğu gibi azaltılmış doz değil ve hastanın ilaç tedavisi sırasında Klerman ve Weissman'ın kişiler arası terapisi gibi psikososyal bir tedaviye devam etmesi gerekmektedir. Parantez içinde Frank ve arkadaşları 1990. Antidepresan ilaçlar psikoterapiyle birlikte kullanılabilir ve kullanılmaktadır. Örneğin, eğer bireyin depresyonuna kısmen sosyal becerilerdeki sorun ve eksikliklerinden dolayı hoşnutsuzluk neden oluyorsa, ilaç tedavisinin bu eksikliklere odaklaşan psikososyal yöntemlerle tamamlanması gerekir. Parantez içinde Klerman 1988-1990, Weissman ve arkadaşları 1974. Ancak araştırma literatürü bileşik tedavilerin değerlendirmeleri konusunda açık yanıtlar vermemektedir. Parantez içinde Persons ve arkadaşları 1996. Kimyasal bir ajan geçici de olsa bir depresyon nöbetini geçirse bile depresyondaki intihar riski ve bireyin ve genellikle de ailesinin çektiği aşırı acı ve keder göz önüne alındığında faydası hiç de küçümsenmemelidir. Ayrıca ilacın akılcı kullanımı hastaneye yatırma gibi son çare olarak düşünülen yollara başvurmayı da gereksiz kılmaktadır. Bazı çalışmalar antidepresanların şiddetli depresyonlarda her zaman kullanılmasının şart olduğunu öne sürseler de diğerleri bilişsel ve kişiler arası terapilerin aynı şekilde etkili olduğunu ve buna ek olarak ilaçların yarattığı yan etkiler ve ilaçların bırakılması durumunda görülen geri dönüş sorunlarını ortadan kaldırmak gibi faydaları olduğuna dikkat çekmektedir. Parantez içinde Holon ve arkadaşları 1992, Persons, Tiase ve Chris Christoph 1996. Bu konudaki başlıca tartışmaya bölüm 18'de Etkin ve arkadaşlarının mihenk taşı niteliğindeki çalışmaları ile değinilmektedir. İki uçlu bozukluğun salınımlı duygu durumunu yaşayan kişilere tuz formunda alınan bir element olan ve dozu çok dikkatle izlenen lityum karbonat da yardım edilmektedir. İki uçlu hastaların %80'i bu ilaçtan fayda görmektedir. Parantez içinde Prien ve Potter 1993. Lityum iki uçlu hastalar için gerek depresif gerekse manik dönemlerinde etkilidir ve iki uçlu hastalarda tek uçlu hastalara kıyasla daha etkilidir. Bu iki duygu durum bozukluğunun birbirinden farklı olduğuna dair başka bir kanıtıdır. Çünkü lityumun etkisi aşamalı görülmektedir. Terapi tipik olarak hem lityum hem de haldol gibi bir antipsikotik ile birlikte başlamaktadır. Bazı hipotezler lityumun nasıl çalıştığını açıklamaya çalıştılarsa da, parantez içinde lityumun G proteinleri üzerindeki etkisi hakkındaki önceki tartışmamızı hatırlayın, henüz yeterli kanıt elde edilememiştir. Lityum olası ciddi hatta ölümcül yan etkileri nedeniyle çok dikkatli reçete edilmesi ve kullanılması gereken bir ilaçtır. Manik dönemin ortadan kaldırılmasında büyük önemi olmasına karşın lityumun devam etmemesi halinde tekrar etme riski artmaktadır. Parantez içinde Supes ve arkadaşları 1991. Bu nedenle lityumun sürekli kullanımı gerekmektedir. İki uçlu bozukluğu olan hastalarda nöbet kontrolü için iki ilacın kullanımı önerilmektedir. Karbamazepin ve Divalprox sodyumun parantez içinde Depakote ikisi de etkin tedavi sağlarlar ve lityumun yan etkilerini kaldıramayan bazı hastaların tolere edebildiği ilaçlardır. Parantez içinde Small ve arkadaşları 1991. Lityum iki uçlu bozukluklar için seçilmiş tedavi olsa da amaç sadece devam etmesi konusunda ikna etmekse bozukluğun psikolojik boyutu da hesaba katılmalıdır. Parantez içinde Goodwin ve Jameson 1990. Yazarlardan birinin arkadaşı şöyle ifade etmiştir. Parantez içinde alıntı. Lityum yüksekleri olduğu kadar düşükleri de törpüler. Düşükleri özlemiyorum ama itiraf etmeliyim ki yükseklerin özlediğim bazı yanları vardı. O yükseklerden vazgeçmem gerektiğini kabullenmem biraz zaman aldı. İşimi ve evliliğimi sürdürmeyi istememin yardımı oldu. Tek başına bir ilaç böyle bir endişeyi karşılamaz. Bu nedenle iki uçlu bozukluklarda genellikle lityumla birlikte psikolojik müdahalenin önemi de giderek daha fazla kabul görmektedir. Herhangi bir ilaç tedavisinde olduğu gibi hasta verilen dozu sadakatle almadığı sürece lityum da işe yaramayacaktır. Tedaviye bağlı kalmak ciddi bir sorundur. İki uçlu hastaların yaklaşık %40'ı tedaviye uymamakta ve pek çoğu tedaviyi bırakmaktadır. Parantez içinde Basco ve Rush, 1996. Psikoterapinin farklı türleri hastanın ilaç kullanımına itaatini artırarak tedavi etkinliğini de artırmaktadır. Parantez içinde örneğin Woolsey, Bashop ve Hoffman, 1988. Çocukluk ve ergenlikte depresyon. Duygu durum bozuklukları ile ilgili tartışmayı bitirmeden önce dikkatimizi çocukluk ve ergenliğe yönelteceğiz. Çocuklarda var olduğunu düşündüğümüz tipik, kaygısız bir şeye aldırmaz hal düşünülünce ağır depresyon ve disteminin yetişkinler kadar çocuk ve ergenlerde de görülmesi üzüntü vericidir. DSM-4, yaşa özgü olan huzursuzluk ve saldırgan davranış gibi özellikleri depresif duygu duruma ek ya da yerine diye kullanmakla beraber çocuklardaki duygu durum bozukluklarını yetişkin ölçütleri altında içine almaktadır. Çocukluk ve ergenlik depresyonunun semptomları ve yaygınlığı. Çocuk ve yetişkinlerde ağır depresyon semptomatolojisinde benzerlik ve farklılıklar vardır. Parantez içinde Mitchell ve arkadaşları, 1988. Çocuk ve ergenler 7 yaştan 17 yaşa kadar depresif duygu durum, zevk alamama, yorgunluk, konsantrasyon problemleri ve intihar düşüncesi açısından yetişkinlere benzerler. Farklılaşan belirtiler çocuk ve ergenler için yüksek oranda intihar denemesi ve suçluluk, erişkinler için de sık olarak sabahları erken uyanma, iştah kaybı, kilo yitimi ve sabahları erken yaşanan depresyondur. Depresif çocuklarla yapılan bilişsel araştırmalar bu çocukların şemalarının depresif olmayan çocuklara göre daha olumsuz olduğunu ve depresif erişkinlerin şemalarına benzediğini göstermektedir. Parantez içinde Prieto, Kolb ve Tegeson, 1992. Bu bulgular çocukluk depresyonu ve Beck'in kuramı ile depresif erişkinlerle yapılan araştırmalar arasında faydalı olabilecek bir bağlantı kurmayı sağlamaktadır. Erişkinlerde olduğu gibi çocuklardaki depresyon da tekrarlayıcıdır. Boylamsal araştırmalar ağır depresyon olan çocuk ve ergenlerin 4 ila 8 yıl sonra değerlendirildiklerinde bile anlamlı depresif belirtiler sergilediklerini kanıtlamıştır. Parantez içinde Garber ve arkadaşları, 1988, Hamin ve arkadaşları, 1990, McGee ve Williams, 1988. Çocukluk depresyonunun yaygınlığını tahmin etmek, çocuğun yaşına, çalışmanın yapıldığı ülkeye, örneklemin tipine, toplum temelli ya da klinik ortam ve tanı ölçütlerine göre değişmektedir. Parantez içinde Notelman ve Jensen, 1995. Genel olarak depresyon okul öncesi grupta %1'den az, parantez içinde Kasani ve Carlson, 1987, Kasani, Halcombe ve Orvashel, 1986 ve okul çağındaki çocuklarda %2 ila 3 oranında olmaktadır. Parantez içinde Cohen ve arkadaşları, 1993, Costello ve arkadaşları, 1988. Ergenlerde depresyon oranı özellikle kızlarda yüksek olmak üzere, parantez içinde %7 ila 13, erişkinlerle karşılaştırılabilir durumdadır. Parantez içinde Engold ve Ruther, 1992, Kasani ve arkadaşları, 1987. Çocuklardaki depresyon tanısını zorlaştıran bir problem diğer bozukluklarla sıklıkla birlikte görülmesidir. Parantez içinde Hamin ve Kompas, 1994. Depresif çocukların %70'inin kaygı bozukluğu ya da anlamlı kaygı belirtileri vardır. Parantez içinde Anderson ve arkadaşları, 1989, Brady ve Kendall, 1992, Kovacs, 1990. Depresyon davranım bozukluğu ve dikkat eksikliği olan çocuklarda da yaygındır. Parantez içinde Fleming ve Offord, 1990, Kasani ve arkadaşları, 1987, Rohde, Levinson ve Siley, 1991. Hem depresyon hem de başka bir psikiyatrik bozukluğu olan çocukların daha ağır depresyon yaşadıkları ve iyileşmek için uzun zaman gerektiği bulunmuştur. Parantez içinde Keller ve arkadaşları, 1988, Kovacs, Feinberg, Kroznovak, Paula Uskas ve Finkelstein, 1984, Kovacs, Feinberg, Kroznovak, Paula Uskas, Polak ve Fingerstein, 1984. Çocuk ve ergenlerde depresyon etiyolojisi. Genç birini depresyona sokan nedenler nelerdir? Erişkinlerdeki bulgular kalıtsal özelliklerin rol oynadığını göstermektedir. Parantez içinde Puig, Antiş ve arkadaşları, 1989, Tussauds ve Farone, 1990. Çocuklarda depresyon çalışmaları, biyolojik yatkınlık ile birbirini etkileyebilecek, aile ve diğer stres kaynağı olabilecek ilişkilere de odaklanmaktadır. Depresif çocuklar ve ailelerinin olumsuz yollarla birbirleriyle etkileşim içinde oldukları gösterilmiştir. Örneğin, Depresif olmayan çocuk ve ailelere göre daha az sıcaklık göstermeleri ve daha düşmanca davranmaları. Parantez içinde Chiarillo ve Orvachel 1995, Puig, Antik ve Arkadaşları 1985. Ağır depresyonu olan çocuk ve ergenlerin aynı zamanda zayıf sosyal becerileri ve bozuk kardeş ve arkadaş ilişkileri vardır. Parantez içinde Levinson ve Arkadaşları 1994, Puig, Antik ve Arkadaşları 1993. Bu davranış örüntüleri depresyonun hem nedeni hem sonucu olabilir. Depresif çocuklarla birlikte olmak eğlenceli olmadığı için onları çoğunlukla reddeden arkadaşlar ile az miktarda ve yeterince doyurucu olmayan bağlantıları vardır. Parantez içinde Kennedy, Spence ve Hensley 1989. Bu olumsuz birliktelikler çocuğun var olan olumsuz kendilik imgesini ve kendilik değerini parantez içinde Coyne 1976 kötüleştirir. Ebeveynlerden sık eleştiri almak çocuğun özellikle kendilik değeri ve yeterlilik duygusuna zararlı olabilir. Parantez içinde Cole ve Turner 1993, Stark ve Arkadaşları yayında. Erişkinlerde bulunduğu gibi Beck'in kuramı 1967 ve depresyonun öğrenilmiş çaresizlik kuramı parantez içinde Abramson ve Arkadaşları 1988 ile tutarlı olarak bilişsel çarpıtmalar ve olumsuz yükleme tarzı çocuk ve ergenlerde depresyon ile ilişkilidir. Parantez içinde örneğin Garber ve Arkadaşları 1993, Gottlieb ve Arkadaşları 1993, Kaslow ve Arkadaşları 1992. Toplanan bulgular evdeki yaşananların öncelikli olarak da ebeveynlerin çocuklarıyla nasıl ilgilendiğinin depresyona götürebilecek biliş ve düşüncelere neden olduğunu göstermektedir. Parantez içinde Stark ve Arkadaşları yayında Odak 10.3'e bakınız. Odak 10.3. Ergenlerde depresyon, cinsiyet farklılıklarının görünüşü. Depresyonun kadınlardaki sıklığı erkeklerde olanın yaklaşık iki katıdır. Hem tedavideki hastaları kapsayan araştırmalar hem de bir bölgede yaşayanlarla yapılan tarama çalışmaları tutarlı olarak kadın erkek oranını 2:1'e yakın olarak vermektedir. Bu cinsiyet farklılığı ergenlik öncesi çocuklarda görülmemektedir. Ancak orta ergenlikten sonra bu fark devamlı olarak çıkmaktadır. Zamanını ve nedenini anlamak depresyon etiyolojisi için ek ipuçları verebilir. Nolan, Hoxema ve Girgus 1994 depresyondaki cinsiyet farklılıklarıyla ilgili olan bulguları yeniden gözden geçirdikten sonra kızların ergenlikten bile önce erkeklere oranla depresyon için daha fazla risk faktörüne sahip olduklarını ama sadece bu risk faktörlerinin ergenliğin meydan okumalarıyla etkileşime girince depresyondaki cinsiyet farklılığına yol açtığı sonucuna varmışlardır. Erkeklere göre kızlarda yaygın olan bu risk faktörleri nelerdir? Nolan, Hoxema ve Girgus 3 olasılığı araştırmıştır. 1. Kızlar erkeklere oranla daha az girişkendirler ve liderlik yeteneklerini değerlendiren ölçeklerde daha düşük puan almaktadırlar. 2. Kızlar erkeklere oranla düşünmeye eğilimli arkadaşlık adı verilen birliktelikler ile daha meşgullerdir. Depresif semptomlarına daha fazla odaklanırlar. Parantez içinde örneğin, bunun üstesinden gelemezsem ne olur? Bu şekilde hissetmem ne anlama geliyor? Bu tarz bir baş etme stili daha uzun ve ağır depresyon belirti dönemleri ile bağlantılıdır. Erkek çocuklar ve yetişkin erkekler ilgilerini bu tür içe bakmalardan başka tarafa çekmek için fiziksel faaliyet ya da televizyon seyretme eğilimindedirler. 3. Kızlar erkeklere oranla fiziksel ve sözel olarak daha az saldırgan ve grup etkileşimlerinde daha az etkindirler. Ergenlik başladığında kızlar birçok stres kaynağı ile karşılaşırlar. İkincil cinsiyet özellikleri geliştikçe kilo alımı ve ince görünümlerinin kaybından hoşlanmayabilirler. Aynı zamanda fiziksel ve cinsel taciz riski arttığı gibi aileleriyle bağımsızlık ve cinsiyete uygun davranış konularında tartışmalar da artar. Bu stres kaynakları daha az etkili baş etme yöntemleri sonucu ikiye katlanan risk faktörleri kadınların erkeklere oranla neden daha sık depresyona girdiklerini anlamada anahtar olabilir. Bu görüşe göre tedaviye dahil olacaklar açıktır. Depresif kadınlar ve erkekler depresyonun nedenlerini aramak ve duygu durumlarıyla oturmak yerine daha etkin baş etme yollarını artırmaya cesaretlendirmelidirler. Problem çözme becerileri ve girişkenlik geliştirmelidir. Nolan, Hoxema, önleyici olarak ebeveynlerin ve diğer bakım verenlerin kızları olumsuz duygu durumlara yönelik daha etkin davranışlar edinmeleri için cesaretlendirmelerini önermektedir. Çocukluk ve ergenlik depresyonunun tedavisi. Depresif çocuk ve ergenlerle yapılan terapi araştırmaları erişkinlerle terapiye oranla daha az yapılmıştır. Parantez içinde Kaslo ve Rakjusin 1990. Bununla beraber ilaç tedavileri etkili görünmemektedir. Çift kör çalışmalar, plasebolar ve değişik antidepresan ilaçlar arasında güvenilir farklar bulamamıştır. Parantez içinde Puig, Antisk ve Arkadaşları 1987, Simeon ve Arkadaşları 1990, Stark ve Arkadaşları 1996. Psikososyal müdahalelerin çoğu erişkinlerle yapılan klinik araştırmalardan örnek alınmıştır. Örneğin kişiler arası terapi, KT, depresif ergenlerle kullanılmak üzere değiştirilmiştir ve ergenlerin ilgilendiği arkadaş baskısı, ebeveynlerden ayrışma ve otorite konuları gibi konulara odaklanır. Parantez içinde Moreau ve Arkadaşları 1992, Muhson ve Arkadaşları 1994. Depresif ergenlerde depresyonla baş etme yönergelerini içeren bilişsel davranışçı grup müdahalesi, özellikle ebeveynlerin dahil edildiği tedavilerde etkin bulunmuştur. Parantez içinde Clark ve Arkadaşları 1992, Levinson ve Arkadaşları 1990. 5. ve 6. sınıfta okuyanların depresyonları, sosyal beceri yönergeleri ve stresli durumlarda sosyal problem çözmeye yoğunlaşan, küçük gruplu rol alma müdahaleleri sonucunda gelişme göstermiştir. Parantez içinde Butler ve Arkadaşları 1980. Sosyal beceri eğitiminin depresif genç insanlara arkadaş edinme ve yaşıtlarla anlaşma gibi hoşa giden, pekiştirici çevre kazanmayı sağlayan davranışsal ve sözel yollarla yardım etmesi beklenebilir. Parantez içinde Frame ve Arkadaşları 1982, Stark, Reynolds ve Kaslow 1987. Diğerleriyle ilişkiye girmenin daha iyi yolları, Coyne'nin 1976 belirttiği ve genç insanlarla yapılan araştırmalarla, parantez içinde örneğin Blackman ve Arkadaşları 1986, deneysel destek kazanan, depresyonu olumsuz davranış, diğerleri tarafından reddedilme döngüsünü zorla kırma şeklinde de beklenebilir. Bununla beraber Stark ve Arkadaşları, yakın zamanda bazı depresif çocukların diğerleriyle uygun ilişkiye girme yollarını bildiklerini ama olumsuz düşünce ve fiziksel uyarılma nedeniyle bunu yapamadıklarını belirtmekte ve bilişsel müdahalelerin ve bazı çocuklar için gevşeme eğitimi gibi işlemlerin de yararlı olabileceğini önermektedirler. Çocuk ve ergenlerde depresyon tedavisi sadece çocuk ve ergeni değil ama aynı zamanda aile ve okulu da kapsayan geniş açılı bir yaklaşımla en iyi şekilde başarılabilir. Parantez içinde Stark ve Arkadaşları 1996. Terapi depresif çocuğa ek olarak depresif ebeveyne de odaklanmalıdır. Depresif ebeveynler büyük olasılıkla çocuklarına, kendilerine ve dünyaya yönelik kötümser bakış açılarını ifade etmektedirler. Ve çocuklar ebeveynlerinin bu fikirlerinden kuvvetli bir şekilde etkilenmektedirler. Aile ve okul çevresini dahil etme önerisi, genç insanlarda bilişsel yanlılıklar, beklentiler ve atıflara oranla çevresel stres yükleyicilerinin erişkinlerden daha önemli olduğu hipotezine dayanmaktadır. Parantez içinde Cole ve Turner, 1993. Bu yaklaşım genç insanlara kişiler arası stresle baş etme yollarını daha etkin açık davranışlarla, örneğin diğerleriyle daha etkin karşılıklı etkileşime girmek ve zorba tavırlı yaşıtlarıyla uygun bir girişkenlikte olmak gibi öğretmenin önemini belirtmektedir. Bu sayede kişinin kızgınlık veya geri çekilme gibi aşırı uçlara gitmekten daha farklı alternatifleri olur. Braswell ve Kendall'ın 1988 vaka raporu 15 yaşındaki bir kızın bilişsel davranışçı terapisini anlatmaktadır. Sharon, başlangıçta oldukça disforik, tekrarlayan intihar düşünceleri yaşayan ve depresyonun birçok vejetatif belirtisini gösteren biriydi. Antidepresan ilaç tedavisine, parantez içinde alındıktan sonra, depresyon için bilişsel davranışçı yaklaşımı alındı. Düşünce ve davranışlarının duygu durumunu nasıl etkilediğini anlayabiliyordu ve kendini zevkli ve başardığını hissedecek olaylar artırmaya yönelik davranışsal planlama ile meşgul edebiliyordu. Sharon, kendine birçok alandaki performansını değerlendirmek için çok yüksek standartlar koymuştu ve ailesinin de bu standartları ona yüklediği çok açıktı. Böylece aile terapi oturumları, Sharon ve ebeveynlerinin bu standartları yeniden değerlendirebilmeleri için düzenlenmişti. Sharon, bu standartları değiştirme düşüncesinde zorlanıyordu ve depresif olmadığı zamanlarda mükemmeliyetçiliğine değer verdiğini söylüyordu. Bu noktada terapide direnç göstermeye başlamıştı çünkü terapi kendinde değer verdiği bir şeyi değiştirme olarak algılıyordu. Bunu aklımızda tutarak mükemmeliyetçiliğinin hangi durum ya da alanlarda işe yaradığını ve ne zaman ve nasıl ona karşı zarar verici olduğunu keşfetmeye ve belirlemeye başladık. Bu yönelimden dolayı giderek rahatladı ve matematik dersi, parantez içinde güçlü olduğunun belli olduğu bir alandı, için yüksek standartlar koymaya devam etmek istedi ama sanat ya da beden eğitimi dersleri için kendinden çok fazla bir şey beklemeye gerek olmadığına karar verdi. Parantez içinde sayfa 194.